Item 9, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 108. 21.48, Londra, İngiltere. Kalbi çıkarmalısın. Safiye minik gümüş pergeliyle yaptığı ölçümden başını kaldırdı. Müzedeki kemerli odanın etrafı karanlıktı, geriye yalnızca üçü kalmıştı. Kara, Clay ve kendisi. Edgar ve müfettiş 20 dakika önce gitmişti. Ölçümler ve küçük ayrıntıların not edilmesi pek ilgilerini çekmemişti. Heykelin bakire Meryem'in babasının lahdinin başındaki heykel olması dolayısıyla duydukları bir anlık hayret hemen kaybolmuştu. Safiye ölçümlerine geri döndü. Sonunda kalbi çıkaracağım. Hayır, bu gece diyorum. Safiye yakın arkadaşının yüzünü inceledi. Kara'nın yüzü halojen ışıklarında açıkça görülüyordu. Parlak ışık yüzündeki bütün rengi almıştı. Ama Safiye onun tenindeki gümüşü parıltıyı, göz bebeklerindeki geniş gölgeyi fark ediyordu. Uyuşturucu almıştı. Yine amfetamin. 3 yıl önce Lady Kensington'ın bir aylık yurt dışı tatilinin aslında kentteki özel bir klinikte rehabilitasyon olduğunu bilen az sayıdaki insandan biri de Safiye'ydi. Yeniden başlayalı ne kadar olmuştu? Clay'e baktı. Onunla yüzleşmek için doğru zaman değildi. ''Acelen ne?'' diye sordu. Kara'nın gözleri etrafta dolaştı, sesini alçalttı. ''Müfettiş gelmeden önce bir şey fark ettim. Senin henüz görmemiş olmana da şaşırdım.'' Neymiş o? Kara eğilip kalbin açık kesimlerinden birine tam olarak sağ karıncayı işaret etti. Şuradaki yüksek çizgiye bak. Pergelin ucuyla çizgiyi takip etti. Kalp damarlarından biri dedi Safiye, sanatçılığa hayran kalarak. Öyle mi diye işaret etti Kara. Üst kısmının ne kadar mükemmel şekilde yatay olduğunu, sonra iki uçta 90 dereceyle aşağıya indiğini görüyor musun? Damarın izlediği yolu takip etti. Parmaklarında karakteristik amfetamin titremesi vardı. Kara sözlerine devam etti. Bu kalpteki her şey o kadar doğal biçimde sunulmuş ki Da Vinci bile anatomik açıdan bu kadar kesin olamazdı. Safiye'ye doğru baktı. Doğa 90 derecelik açılardan hoşlanmaz. Safiye biraz daha yaklaştı. Körler alfabesini okuyormuş gibi çizgileri parmaklarıyla takip etti. Şüphenin yerini hızla şaşkınlık aldı. Uçları birdenbire kesiliyor. Tekrar birleşmiyorlar. Bu bir harf dedi Kara. Epigrafik Güney Arapçası diye onayladı Safiye. Bölgenin antik yazısının ismini hatırlayarak İbranice ve Aramca'dan önce gelen bir yazıydı bu B harfi. Üst kalp odacığında görebildiğimiz şeye bak. Sağ kulakçık dedi Clay arkalarından. İkisi birden ona baktı. Kan görmenin öğle yemeğinde yediklerim üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu fark etmeden önce tıp okuyordum. Kara heykele dönüp pergelle tekrar işaret etti. Üst kulakçığın büyük bir parçası hala kum taşı muhafazasıyla örtülü ama bence onun altında da bir harf gizli. Safiye biraz daha eğildi, parmaklarıyla hissetmeye çalıştı. Açık damarların kuyruk kısmı ilkinde olduğu gibi birden bitiyordu. Çok dikkatli çalışmalıyım. Keski ve minik çekişlere uzandı, uygun aleti alıp bir cerrah titizliğiyle çalışmaya başladı. Çekiç ve keski daha büyük kum taşı parçalarını kırmak, cımbız ve fırçada temizlemek içindi. Birkaç dakika içinde sağ kulakçık temizlenmişti. Safiye kalp damarları gibi görünen çizgilerin çaprazlama gidiş gelişlerine baktı. Mükemmel bir harf oluşturuyorlardı. Bu harf bir tesadüf olamayacak kadar karmaşıktı. ''Hangi harf bu?'' diye sordu Clay. ''İngilizce'de tam karşılığı yok.'' diye cevap verdi Safiye. ''Harf tuah gibi okunuyor. Bu yüzden çevirilerde genellikle V-A diye, hatta ağızdan öyle çıktığı için U diye listelenir.'' Ama gerçekte epigrafik Güney Arapçası alfabesinde sesli harf yoktur. Kara onun gözlerine baktı. Kalbi çıkarmalıyız diye tekrarladı. Daha fazla harf varsa arka tarafta olmalı. Safiye başını salladı. Sol taraf hala taş göğsün içinde hapisti. Heykeli daha fazla bozmak istemiyordu. Ama merakı yüzünden hiç tartışmadan aletlerini aldı, işe girişti. Kalbin etrafını saran kum taşını çıkarmak yarım saatini aldı. Sonunda vantuzu iliştirip sapını iki eliyle kavradı. Arabistan'ın eski tanrılarına dua ederek omuzlarındaki bütün gücü kullanıp düz bir şekilde yukarı çekti. Başta sıkışmış gibi geldi ama sonra yalnızca beklediğinden daha ağır olduğunu fark etti. Gösterdiği çabayla yüzü buruşurken kalbi göğüsten çekip kurtardı. Kum taşı parçaları aşağıya döküldü. Kalbi kol mesafesinde tutarak kütüphane masasına götürdü. Kara aceleyle onun yanına gitti. Safiye kalbi korumak için yumuşak bir güderi parçasının üstüne koyup vantuzu gevşetti. Kalp serbest kalırken hafifçe döndü. Hafif bir çalkantı sesi ona eşlik etti. Safiye ötekilere baktı. Onlar da duymuş muydu? İçinin boş olduğunu düşündüğümü söylemiştim diye fısıldadı Clay. Safiye uzanıp kalbi salladı. Sallamayla birlikte ağırlık merkezi yer değiştirdi. Garip bir biçimde aklına eski sihirli sekiz topları gelmişti. Ortasında bir tür sıvı var. Clay bir adım geriledi. Harika, kan olmasa iyi olur. Cesedimin kurutulup mumyalanmasını tercih ederim. Sıkıca kapalı diye ona güvence verdi Safiye, kalbi inceleyerek. Açık bir yer göremiyorum. Sanki sıvının etrafına bronz kalp şekillendirilmiş. Bilmece içinde bilmece dedi Kara, kalbi sallayıp kontrol etme sırası ona gelmişti. Başka harf var mı dersin? Safiye yanına geldi. Dikkatlerini yoğunlaştırıp geriye kalan iki odacığı bulmaları yarım dakika sürdü. Safiye parmağını en geniş sol karıncığın üstünde gezdirdi. Pürüzsüz ve boştu. Hiçbir şey yok dedi Kara şaşkınlıkla. Belki de aşınmıştır. Safiye biraz daha dikkatle kontrol etti. Yüzeyi temizlemek için biraz izopropil alkol kullandı. Herhangi bir çizgi ya da iz göremiyorum. Çok pürüzsüz. ''Ya sol kulakçık?'' diye sordu Clay. Safiye başını sallayıp kalbi çevirdi. Kulakçığın yüzündeki temiz kavisli çizgiyi hemen fark etti. ''R harfi'' diye fısıldadı Kara biraz ürkek bir şekilde. ''Bir sandalye çöktü, olamaz.'' Clay kaşlarını çattı. ''Anlamıyorum. B veya veya U ve R ne anlamına geliyor bunlar?'' ''Bu üç epigrafik Güney Arap harfini siz biliyor olmalısınız Bay Bishop'' dedi Safiye. ''Belki bu sırada olmayabilir. Bir kalem alıp harfleri yazılması gerektiği gibi çizdi.'' Clay yüzünü buruşturdu. ''Epigrafik Güney Arapça, İbranice ve Arapça gibi okunur. Yani İngilizcenin tersine soldan sağa. Wubber, Uber ama sesliler sessizlerin arasında dışarıda tutulur.'' Genç adamın gözleri irileşti. Ubar, Arabistan'ın kayıp şehri, kumların Atlantis'i. Kara başını iki yana salladı. Önce Ubar'ı koruması gereken bir meteor parçası patlıyor. Şimdi de bu ismi bronz bir kalbin üzerinde buluyoruz. Eğer bronzsa dedi Safiye kalbin üstüne eğilerek. Kara içinde bulunduğu şoktan çıkmıştı. Ne demek istiyorsun? Safiye kalbi kaldırdı. Kalbi heykelin içinden çıkarırken çok ağır geldi. Özellikle içi boşsa veya sıvıyla doluysa. Karıncığı alkolle temizlediğim yeri görüyor musun? Metali fazla kırmızı. Kara orada dikilirken anlamaya başladığı gözlerinden okunuyordu. Sence bu bir demir değil mi? Meteor parçası gibi. Safiye başıyla onayladı. Muhtemelen aynı meteorik demirdir. Önce test etmem gerek. Ama iki şekilde de çok anlamsız. Heykelin yapıldığı zamanlarda Arabistan halkı demiri bu kalitede eritip şekillendirmeyi bilmiyordu. Özellikle böyle bir sanat eseri yapacak kadar. Burada bir sürü gizem var. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Eğer haklıysan dedi Kara ateşli bir şekilde. 1992'de çölde bulunan o kasvetli ticaret merkezi gerçek hikayeden çok uzak demektir. Henüz keşfedilmemiş bir şeyler var. Buluntuyu işaret etti. Ubar'ın gerçek kalbi gibi. Peki ama şimdi ne yapacağız? Sonraki adımımız ne olacak? Ubar hakkında daha fazla bir şey bilmiyoruz. Clay kalbi inceliyordu. Sol karıncıkta hiç harf olmaması çok ilginç. Ubar Arapçada üç harfle yazılıyor diye açıkladı Safiye. O zaman neden dört odalı bir kalp kullanıp harfleri kan akışı yönünde dizmişler? Safiye hızla döndü. Ne demek istiyorsun açıkla. Kan vücuttan kalbe sağ kulakçıktaki vena kava yoluyla girer. U harfi. Sağ üst odacığa giren güdük geniş damarı işaret edip anatomi dersine devam etti. Sonra atrioventriküel kapaktan geçip sağ karıncaya gider. B harfi. Oradan pulmoner arterle akciğerlere gitmek için ayrılır. Sonra oksijenle zenginleşip pulmoner damar aracılığıyla sol kulakçığa girer. R harfi. Böylece ubar sözcüğü oluşuyor. Peki neden orada kalıyor? Neden gerçekten diye mırıldandı Safiye kaşlarını çatarak. Bu esrarı uzun süre düşündü. Ubar adı kanın yolculuk yaptığı yolla hecelenmişti. Bir yönü bir şeye doğru akışı ima ediyor gibiydi. Aklına bir fikir geldi. Kan kalpten ayrıldıktan sonra nereye gidiyor? Clay en üstte bulunan kalın bir damarı işaret etti. Aort yoluyla beyne ve vücudun geri kalanına dağılır. Safiye ağır kalbi döndürdü. Aortu sona erdiği yere kadar takip etti. Damarın içine baktı. Oraya bir kum taşı parçası sıkışmıştı. Odacıkların yüzeyine çok fazla odaklandığı için orayı temizlemekle ilgilenmemişti. ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu. ''Yazı bir yeri işaret ediyor gibi.'' Kalbi masaya koyup aortun ucundaki kum taşını temizlemeye girişti. Kum taşı çabuk dağıldı. Safiye kum taşının arkasında gördüğü şeyle şaşkınlık içinde geri çekildi. ''Ne var?'' diye sordu Clay omzunun üstünden bakmaya çalışarak. Arabistan'ın antik halkı için kandan daha değerli olan bir şey. Birkaç parça kristalleşmiş, kurumuş reçine parçasını cımbızla alıp masaya koydu. Kristallerin çıkardığı uzun yüzyıllar boyunca korunan tatlı kokuyu alabiliyordu. İsa'dan önceki zamandan kalma bir kokuydu bu. Tütsü dedi Kara sesinde huşuyla. Bu ne anlama geliyor? ''Bu bir kılavuz.'' diye cevap verdi Safiye. ''Kan akarken Ubar şehrinin zenginliği de akıyor.'' Arkadaşlarına döndü. ''İpucu Ubar'ı ve onun kapısına giden yoldaki bir sonraki adımı gösteriyor olmalı.'' ''Peki nereyi işaret ediyor?'' diye sordu Kara. Safiye başını salladı. ''Emin değilim ama Salalah kasabası ünlü tütsü yolunun başlangıcıydı. Kristal tütsü parçalarını hafifçe dörttü ve Nabi İmran'ın lahdi o şehrin içinde bulunuyor.'' Kara doğruldu. O zaman araştırmaya oradan başlayacağız. Araştırma mı? Hemen bir keşif seferi düzenlemeliyiz. Kara irileşmiş gözlerle hızla konuşuyordu. Ama heyecanını arttıran şey amfetamin değildi. Umuttu. Bir haftadan daha geç olmaz. Umman'daki bağlantım gerekli bütün ayarlamaları yapar. Ve en iyi insanlara ihtiyacımız olacak. Tabii ki sen ve senin uygun gördüğün herkes geliyor. ''Ben mi?'' dedi Safiye kalbi hızla çarparak. ''Ben yıllardır saha çalışması yapmadım.'' ''Gidiyorsun.'' dedi Kara kararlı bir şekilde. ''Bu tozlu koridorların arkasına saklandığın yeter. Dünyaya geri dön.'' ''Verileri buradan koordine edebilirim. Sahada bana ihtiyacınız yok.'' Kara ona bakarken geçmişte olduğu gibi yumuşayacakmış gibiydi. Ama sonra sesi boğuk bir fısıltıya dönüştü. ''Saf. Sana ihtiyacım var. Eğer orada gerçekten bir şey varsa, bir cevap.'' Başını iki yana salladı. Gözyaşları akmak üzereydi. ''Yanımda olmana ihtiyacım var. Kendi başıma yapamam.'' Safiye yutkunup kendisiyle mücadele etti. Arkadaşını nasıl reddedebilirdi? Kara'nın gözlerindeki korku ve umuda baktı. Ama zihninde hala eski çığlıklar yankılanıyordu. Onları susturamıyordu. Çocukların kanı hala ellerini kirletiyordu. Ben yapamam. Yüzünden bir şey anlaşılıyor olmalıydı ki Kara sonunda başını iki yana salladı. Anlıyorum. Ama kızgın ses tonundan anlamadığı anlaşılıyordu. Kimse anlamıyordu. Kara devam etti. Ama bir konuda haklısın. Yanımızda deneyimli bir saha arkeoloğuna ihtiyacımız olacak. Eğer sen gitmiyorsan mükemmel olacak kişiyi biliyorum. Safiye onun kimi kastettiğini hemen anladı. Ah hayır. Kara onun sıkıntısını hissetmişti. Onun bölgedeki en fazla saha deneyimi olan kişi olduğunu biliyorsun. Çantasını karıştırıp cep telefonunu çıkardı. Başarılı olmak için Indiana Jones'a ihtiyacımız var. 9. ayrımın sonu. Sayfa 116.